Ayrım 24.
Ulemanın öfkesi de ola ki bu nedenlidir. Ahmet Refik de bu olayı aktardıktan sonra bu anlayış ancak Batı kültürüyle pozitif bilimler öğrenilerek tedavi edilebilirdi. Bu ise Osmanlı toplumunda olanak dışıydı diye yazmaktadır. Osmanlı'da hoca nüfusu S. 158-159. 1700'lü yılların başlarında Maraş'ta doğmuş, öğrenimini Maraş'ta tamamlayıp icazet, diploma aldıktan sonra İstanbul'a gelerek medreselerde müderrislik yapıp ders vermiş, ardından çeşitli kadılıklarda bulunmuş, 18. yüzyılın ünlü ulemasından Sümbülzade Vehbi Efendi'nin, şair Nabi'nin, oğlu Ebu'l-Hayır Mehmet Çelebi'ye ahlaki öğütler veren Hayriye adlı didaktik mesnevisine nazire olarak öykünerek oğlu Lütfullah için yazdığı Lütfiye-i Vehbi, Vehbi'nin Bağışı adlı divanı da ulemanın felsefe, mantık, hendese, heyet gibi bilimlere bakışını bütün çıplaklığıyla göstermesi açısından bilindiği gibi çok ünlüdür. Güya oğlu Lütfullah'a öğütlerine, bilim sahibi ol, bilim maldan daha değerlidir. Malını yitirebilir veya çaldırabilirsin ama kafandaki bilgiyi kimse alamaz diye eğitimin ve bilimlerin önemini vurgulayarak başlamaktadır. Ama söz din dışı bilimlere gelince hemen gardını alıp çekmektedir kılıcını. Örneğin ilmi hikmet için felsefiyata tevagül eyleme, ruz-u şeb anı teemmül eyleme, hikmeti haliki bilmek mahluk yani felsefe ile fazla uğraşma, düşünüp durma gece gündüz. Tanrı'nın sırrını bilmez kul, evrenin sırrını Aristo'da, Platon'da anlamaz. İleri sürülen kanıtlar hep yanlıştır, doğanın sırrına kimse ulaşamaz diyerek felsefeyi kesin bir dille yasaklamaktadır. Bir kuşku ve kuruntu çemberi olarak nitelediği ilmi hendese içinde, itibar eyleme pek hendeseye, düşme ol daireyi vesveseye, marifettir sözümüz yok ama, bile içsin onu mimarı bina yani geometriye de pek yüz verme bırak mimarlar uğraşsın onunla demektedir. İlmi kimyada Hazreti Musa'nın bir mucizesidir ondan başkası bu işe akıl erdiremez. Zaten şimdiye dek de kimseyi zengin etmemiştir. Görüldüğü gibi ünlü alim ve şair Sümbülzade Vehbi Efendi de felsefe, geometri, kimya ve benzer bilimlerin öğretilmesinde kesinlikle yararı görmemektedir. Oysa ola ki Sümbülzade Vehbi Efendi'nin bu satırları yazdığı günlerde yeni bir topçu birliği kurması için Sultan 3. Mustafa'nın çağrısıyla askeri danışman olarak İstanbul'a gelen Baron de Tott da bilindiği gibi bir yandan tophaneyi yeniden düzenletip yeni tekniklere göre ardı ardına gülle atabilen toplar döktürürken öte yandan da 1773 yılında Haliç tersanesindeki küçük bir odada orduya teknik eleman yetiştirmek amacıyla Osmanlı tarihinde ilk kez Riyaziye Mektebi adıyla medrese dışında bir okul açmıştır. Ne var ki bu girişime de kendisine hendeseci diyen bir grup ulema şiddetle karşı çıkmıştır. Bunun üzerine sultan danışmanından karşı çıkanların bilgilerini ölçmesini istemiş ancak açılan sınava da sadece 6 kişi girmiştir. Baron de Tott, padişahın büyük memurlarından seçilmiş iki müeyyizin huzurunda yapılan bu sınavla ilgili olarak anılarında bu imtihanda kısaca bir müsellisin, üç zaviyesi mecbunun, bir üçgenin iç açılarının toplamının ne olduğunu sordum. İçlerinden sadece biri cesaret edip müsellisine, üçgenine göre değişir diye cevap verdi. İmtihanı daha fazla uzatmaya gerek kalmadığı anlaşılmıştı. Fakat şunu da söylemeliyim ki bu kişilerin hemen hepsi de yeni mektebe yazılmaya talip oldular demektedir. Mümtaz Turhan, AGS 202. Ama gene Baron de Tott'un anılarında anlattığına göre bir üçgenin iç açılarının toplamının kaç derece ettiğinden habersiz bu ulema takımı yeni teknikle dökülmüş bir topun padişahın huzurunda yapılacak ilk denemesi sırasında Fransız askerlerinin topun namlusunu domuz kılından yapılmış bir fırça ile yağladıklarını görünce olay çıkarmaya kalkışmıştır hemen. Bilindiği gibi Baron de Tott'un kurduğu tek derslikli bu okulda daha sonra 1. Abdülhamit döneminde geliştirilerek Mühendisani-i Bahri-i Hümayun Deniz Kuvvetleri Mühendislik Okulu adıyla bir yüksek okul haline getirilmiştir. Ama üzülerek belirtelim ki ne bu okuldan ne de 1794'te 3. Selim döneminde Mühendisani-i Berri-i Humayun Kara Kuvvetleri Mühendislik Okulu adıyla kurulmuş ikincisinden beklenilen sonuçlar elde edilebilmiştir. Çünkü bu okullara alınacak nitelikte, yani aritmetiğin temel bilgileri olan eskilerin deyimiyle amali erbaa dört işlem ile kerat cetveli çarpım tablosunu medresede okuyup öğrenmiş öğrenci bulunamamıştır. Nitekim Profesör Celal Antel de Tanzimat Marifi adlı incelemesinde devletin mülki ve askeri ihtiyaçları için açılmış olan yüksek ihtisas mekteplerinde, mühendishanelerde de tahsil o kadar fena idi ki Sultan II. Mahmut 1826'da Rusya'ya karşı açtığı harpte ne Bahriye Mektebi'nden yetişmiş bir kaptan ne de mühendishaneden yetişmiş bir zabit subay bulabilmiştir diye yazmaktadır. Çünkü 1. Mahmut döneminden 3. Selim dönemine kadar yüksek öğretim okulları olarak açılan bu fen ve askerlik okullarına verilecek yüksek öğrenimi alacak düzeyde öğrenci bulunamamaktadır. Doktor Adnan Adıvar'ın Osmanlı Türklerinde İlim adlı değerli çalışmasında çok güzel belirttiği gibi bilimlerin 18. yüzyıldaki gelişmelerinden Türklerin haberi bile yoktur. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerdeki yeni gelişmelerin adlarını bile duymamışlardır. Riyaziyat adına hala hendese mukaddemeleri, giriş kitapları, hesap adına da 16. yüzyılda yazılmış Risale-i Behaiye şerhleri, açıklamaları ellerde dolaşmaktadır. Dolayısıyla medreselerde yetişenler şayet okulu bitirdikten sonra özel ders alarak öğrenmemişlerse aritmetik ve fen gibi konularda bir şey bilmemektedirler. Örneğin Fatma Aliye Hanım da babası Ahmet Cevdet Paşa'nın medreselerde öğretilmekte olan ilimlerle yetinmeyip ehil ve erbabı olan kimselerden okutulmayan dersleri de öğrenmeye gayret ettiğini ve hesap, logaritma, cebir, hendese gibi bilimleri Mühendishane-i Berriye muallimi Miralay Nuri Bey'den karşılığında Arapça dil bilgisi ve benzer konularda dersler vererek öğrendiğini yazmaktadır. Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Pınar Yayınları, İstanbul 1994, S31. Profesör Niyazi Berkes'in belirttiği gibi bu yüzden de bu fen ve askerlik okullarına 40-50 hatta 60 yaşlarında sakallı öğrenciler bulunabilmektedir. Ancak Türkiye'de çağdaşlaşma, bu öğrenciler de okulu bitirdiklerinde doğallıkla hemen emekli olmaktadırlar zaten. Orduda görev alabilmelerine biyolojik olarak olanak yoktur. Görüldüğü gibi medreseler bugünkü anlamda halkın eğitimi ile ilgili örgün genel öğretim kurumu değildir kesinlikle. Tam karşıtı, dini bilgiler vererek Sunni, Hanefi, İslam inancını yaygınlaştırmayı amaçlayan ve Osmanlı Devleti'nde örfi hukukla birlikte uygulanmış şer'i hukuk için Sunni Hanefi inancı doğrultusunda şer'i hukukçu yetiştiren bir çeşit meslek okuludur sözcüğün tam anlamıyla. İslam Ansiklopedisi'nin mescit maddesinde verilen bilgilere göre İslamiyet'te halka Müslümanlığı öğretmek ve Kur'an'ı ezberletmek amacıyla eğitimde daha ilk günden itibaren camide yapılmaya başlanılmıştır. Yani cami hem toplantı salonu hem mahkeme hem konuk evi hem de okuldur. Cami ile okulun ayrılması ise ilk kez 11. yüzyılda olmuş Fatımiler Şiilik inancını daha da yaygınlaştırabilmek için Kahire'de Dar al-İlm adıyla ayrı bir eğitim kurumu oluşturmuşlardır. Dar al-İlmler aracılığıyla Şiiliğin hızla yaygınlaşması karşısında da bu kez Sunniler Şiilik propagandasını kırmak ve kendi inançlarını yaygınlaştırmak amacıyla medreseler açmaya başlamışlardır. Medreseler her şeyden önce fıkıh okutmak için kurulmuş olduklarından her medresede bir mezhebi temsil etmektedir. Bu medreselerde de Kur'an, hadis, Arapça ve fıkıh okutulmaktadır. 1162 yılında Kahire valisi Ahmet Paşa'nın Ashar Camii'nde sorduğu basit riyaziye ve heyet sorularını hiçbir şeyh cevaplandıramamıştır. Çünkü bunlar da ancak miras hukukunun gerektireceği kadar hesap okumuşlardır. Görüldüğü gibi medrese eğitiminin temel amacı ilk günden beri Sunni mezheplerin propagandasını yapıp yaygınlaşmasını sağlamaktır. Hiç kuşku yok ki Osmanlı medreselerinin temel amacı da genel kültür vererek halkı eğitmek ve bugünkü anlamda bilim adamı yetiştirmek filan değil, Hanefi mezhebinin propagandasını yapıp yaygınlaştırarak ülkenin Hanefi şeriatına göre yönetilmesini sağlamaktır. Öyle ki medreseyi de bu açıdan ele alıp irdeleyen Hanefi doçent doktor Hasan Akgündüz, yukarıda andığımız çalışmasında, 2. Murat döneminde Fahrettin Acemi adlı bir fakihin, fıkıh bilgininin ilk kez Şeyhülislam lakabıyla yarı resmi bir ilim otoritesi konumunda görevlendirilmesini bile, yeniden alevlenen Şiilik hareketini bertaraf ederek Şiiliğe karşı Sunni bilinci ve bütünleşmeyi hızlandırmak amacıyla yapıldığı şeklinde yorumlamaktadır. Ayrıca hemen şunu da belirtelim ki ilim sözcüğü ulemaca kesinlikle bilim anlamına kullanılmamaktadır. Zaten Jones Patterson da İslam ansiklopedisine yazdığı mescit maddesinin daha başında ilim sözcüğünü Buhari'nin de sürekli olarak hadis anlamında kullandığını belirtmektedir. Profesör Niyazi Berkes de ilim sözcüğü bilim demek değildir. İlim nakil ve akıl yollarıyla yani kitap, Kur'an ve sünnetten, hadislerden gelen kıyas, karşılaştırma ve icma, içtihat ile yorumlanarak geliştirilen şeriat bilgisi demektir. Bu bilgiye sahip olana alim denir. Ulema terimi de bunun çoğuludur. Bu ilmin öğretildiği okulun adı da medresedir diye yazmaktadır. Nitekim Osman Nuri Ergin de Türkiye Marif Tarihi adlı 5 ciltlik çalışmasının eski medreseler bölümünün sonunda çok sert bir dille bu medreselerin memlekete, Türkiye ve ilim alemine ne hizmeti ve faydası olmuştur? Belli başlı hangi alimleri yetiştirmiştir? Bunlar arasında beynel milel, uluslararası şöhretle haiz kimseler var mıdır diye sorduktan sonra gene aynı sert dille bunları uzun uzadıya araştırmaya gerek yok, hiç kimseyi yetiştirmemiştir demekle yetinmek daha uygun olur demektedir. Fakat ilginçtir, laik aydınlarımız bile ola ki biraz da bilim adamları anlamına yordukları ulema sözcüğünün gizemli çekiciliğine kapılıp kökenlerinin bunca süre içinde eğitsel açıdan şöyle birazcık olsun ciddi biçimde incelemeye de gerek görmediği medreselere dayanıldığını söylemekten hala gizli bir övünç duymaktadırlar sanki. Oysa tamamının ne Sunni Hanefi mezhebinin belgelerinden, şiarlarından doğru dürüst haberlerinin olduğu ne de İslam şeriatını tam olarak bildikleri söylenilebilir. Arapçalarını ezberlemek şöyle dursun, Kur'an'la hadislerin Türkçelerini okudukları dahi kuşkuludur. Bu nedenle medrese diliyle ilim sahibi değillerdir kesinlikle ve ulema sayılabilmeleri elbette söz konusu değildir. Dolayısıyla bu aydınların kökenlerinin medreseye dayandığını söyleyebilmek de bilimsel olarak olanaksızdır. Tıpkı onlara aydın, entelektüel diyebilmenin olanaksız olduğu gibi. Aydınlarımızın gördüğümüz kadarıyla günümüze ulaşmış bu konudaki tek ciddi belge olan Fatih'in Sadrazam Mahmud Paşa ile Ali Kuşçu ve Molla Hüsrev'e hazırlattığı kanunnameye bakıp genelleyerek medreselerin halkın eğitimiyle ilgili genel kültür veren bir örgün öğretim kurumu olduğunu ancak 16. yüzyılın sonlarından itibaren yobaz hocalar yüzünden yozlaşarak bilimsel niteliğini yitirdiğini ısrarla savunmaları da doğrusu bu konuda düştükleri bir diğer önemli yanılgıdır bizce. Nitekim Ordinarius Profesör Uzun Çarşılı 16. asır sonlarına doğru hem müderris kalitesi itibariyle ve hem de tedrisat ve talebe cihetiyle medreseler bozulmaya başlamış ve seneler geçtikçe bu bozukluk artmak suretiyle devam etmiştir. Medreselerin bozulmasında tefekkürü, düşünceyi faaliyete geçirecek olan matematik, kelam ve felsefe, hikemiyat gibi akli ilimlerin terk edilerek bunların yerine tamamen nakli ilimlerin kaim olması birinci derecede amil olmuştur diye yazmaktadır. Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı S67. Ordinarius Profesör M. Cavit Baysun da İslam Ansiklopedisindeki Osmanlı Medreseleri maddesinde aynı görüşü savunmakta ve hesap, hendese, heyet ve hikmet 16. asrın sonlarından itibaren dini akidelere muhalif, aykırı görüldüğünden kaldırılmıştır demektedir. Oysa Profesör Baysun'un gene aynı maddede verdiği bilgilere göre medreselerde okutulan bilimler üçe ayrılmaktadır. Tefsir, hadis ve fıkıh, ulumu aliye, yüce, dinle ilgili bilimlerdir. Kelam, belagat, mantık, sarf ve nahiv, ulumu aliye, aletle ilgili teknik bilgiler veren bilimlerdir. Hesap, hendese, heyet ve hikmet, felsefe ise cüziyattan, önemsiz bilgilerdendir. Yani 16. yüzyıl sonlarına kadar okutulduğu savlanan bu derslerde de gerçekten namaz saatlerinin hesaplanması ve kıblenin saptanmasında yardımcı olacak birkaç basit bilgiden öte bir şey öğretilmiyor olsa gerektir zaten. Medrese ve imparatorluk. Fakat ilginçtir, aydınlarımızın Osmanlı Devleti'nin 15. yüzyılın ortalarında İstanbul'u fethederek bir imparatorluk haline dönüşmesini sağlayan kültürel temelinde medreselerce hazırlandığı konusunda hiç kuşkusu yoktur gördüğümüz kadarıyla. Avrupa'da üstelik Orta Asyalı göçebe bir topluluğun Roma İmparatorluğundan sonraki en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğu kurabilmesini salt savaşçılık yetenekleriyle açıklayabilmek de elbette olanaksızdır. Osmanlı İmparatorluğu da hiç kuşku yok ki Orta Asyalı göçebe imparatorluklardan da çeşitli kalıtlar taşıyan ve Asyalı olduğu kadar da bir Avrupa İmparatorluğudur sonuçta bizce de. Birkaç ana kara üzerine yayılmış bu imparatorlukların ise nasıl bir kültürel temele oturdukları ve kendilerine özgü yeni uygarlıklar yarattıkları da eski Mısır, Yunan ve Pers imparatorluklarından, Roma İmparatorluğundan, İslam İmparatorluğundan, yeni çağlarda İngiliz, Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorluklarından çok iyi bilinmektedir. Nitekim deniz aşırı topraklar üzerindeki egemenliklerini de hiç kuşku yok ki temellerindeki bu köklü kültürler ve yarattıkları yeni uygarlıklar sayesinde sürdürebilmişlerdir yüzyıllar boyu. Dolayısıyla Osmanlılar da üstelik medreseli tarihçilerin Timur Fırtınası, Topal Kasırga, Moğol istilası gibi Hollywood senaristlerini bile kıskandıracak dramatiklikte tamlamalarla adlandırdıkları ve yengiden sonra Moğol askerlerinin Anadolu'yu taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yağmaladıklarını söyledikleri 1402 Ankara Savaşı'nın ardından yaşanan 10 küsür yıllık fetret dönemine karşın gene de kısa bir süre sonra İstanbul'u fethedip Bizans'a son vererek bir imparatorluk haline gelmeyi mutlaka sahip oldukları köklü kültür ve uygarlıklar sayesinde gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı uygarlığının temelini oluşturan bu yeni imparatorluk kültürü de gene hiç kuşku yok ki Türkmen boylarının Orta Asya'dan sürükleyip getirdiği göçebe şaman kültürü ile Selçuklulardan miras kalan İslam kültürünün fethedilen tekfurluklardaki Bizans kültürü ile karışımından Osmanlılarca tam 1,5 yüzyılda gerçekleştirilmiş yeni bir bileşimdir bizce de. Örneğin daha 3. Sultan döneminde 14. yüzyılın sonlarına doğru 1. Murad'ın kurduğu Yeniçeri Ocağı ve bu ocaklarla dirlik tımar sahiplerinin sağladığı askerlerden oluşan yeni Osmanlı ordusu dünya askerlik tarihi açısından da bizce hiç kuşku yok ki bir dönüm noktası sayılsa gerektir. Bilindiği gibi o tarihe kadar Osmanlı Beyliği'nin savaş gücü kendi aşiretinin erkekleriyle kendileriyle işbirliği yapan öteki Türkmen aşiretlerinin gönderdiği savaşçılardan oluşmaktadır. Nitekim başlarda da belirtildiği gibi Sultan 1. Murat da gene böyle bir fetih seferi sırasında Karaman Bey'in beraberinde getirdiği bir nice kılıksız kıyafetsiz aşiret savaşçılarına bakarak yanındaki komutanlara "Askerlerimizin bir maskarası eksik idi, sağ olsun soylu cömertliğiyle ol hizmeti de Karamanoğlu görmüş" demiştir. Ücretli askerlik elbette Osmanlılarla başlamış değildir. Tarihçilerin belirttiklerine göre eski Çin kaynaklarında ücretli askerlikten söz edilmektedir. Roma ordusunda ücretli askerler vardır, yani ücretli askerlik uygulamasının tarihi çok eskilere kadar gitmektedir. Ancak 9-10 yaşlarındaki sağlıklı tutsak çocukları seçip özel olarak eğitip yetiştirerek savaşçı yapmak ve onlardan yeni bir ücretli sürekli ordu kurmak kesinlikle Osmanlı uygarlığının bir ürünüdür. Aslında pencüyek denilen bu usulde İslamiyet'in ilk günlerinden beri tutsak pazarlarında her 5 Hristiyan savaş tutsağından birinin ederini savaşçıdan devlete vergi olarak almak suretiyle zaten uygulana gelmektedir. Ne var ki hazineye gelir sağlamak yerine vergi karşılığı olarak eğitip savaşçı yapmak üzere bu tutsaklar arasından sağlıklı çocukları seçmek hiç kuşku yok ki Osmanlılarca gerçekleştirilmiş bir yeni bireşim sentezdir. Dünya askerlik tarihi açısından Osmanlı ordusunun özgün olan yanı sadece Yeniçeri Ocağı da değildir üstelik. Kuşkusuz ordunun asıl vurucu gücü çekirdeği Yeniçerilerdir. Ancak ordunun %80'ini sekbanlar oluşturmaktadır ve onların sağlandığı düzende kesinlikle Osmanlılarca gerçekleştirilmiş yeni bir bireşimdir. Bilindiği gibi fethedilen toprakların tasarrufu konusunda İslamiyet'in ilk günden beri uyguladığı İkta sistemini de Osmanlılar tıpkı tutsaklarla ilgili uygulamadaki şekilde arazi-i öşriye ve arazi-i haraciyelerden hazineye vergi toplamak yerine asker sağlamayı yeğlediklerinden değiştirerek toprakların tamamını arazi-i miri sayıp bütünüyle kendilerine özgü has, zeamet, timar diye bölümleyip dirlik veya timar sistemi dedikleri yeni bir usulde orduya 5'te 4'ü oranında ve çoğu süvari iyi eğitim görmüş asker sağlayacak biçimde uygulamışlardır yüzyıllar boyu. Tutsaklar arasından seçilip devlet adına alıkonulmuş bu Hristiyan çocuklarını asker olarak yetiştirmek için de sarayda gene aynı günlerde Acemi Oğlanlar Ocağı adıyla bir askerlik okulu kurmuşlardır. Daha sonra da bu okulda başarılı olmuş yetenekli çocuklardan subay ve üst düzey yönetici yetiştirmek üzere gene sarayda Endorun Mektebi adıyla bir de yüksek okul açmışlardır. Askerlik okullarının tarihi ola ki çok eskilere kadar gitmektedir. Ancak burada hemen şunu da belirtelim ki asker yetiştirmek için özel okullar açma uygulaması 13. ve 14. yüzyıllarda Avrupa'da da henüz pek yaygın değildir bildiğimiz kadarıyla. Ayrıca bu okullar Osmanlıların ta 18. yüzyılın ikinci yarısına dek ülkede devlet bütçesiyle açtıkları tek okullardır. Görüldüğü gibi bu yeni Osmanlı ordusunun çekirdeği, çağına göre oldukça önemli bir adım sayılması gereken yeni bir okulda yetiştirilirken, ana gövdesi de o tarihe kadar dünyada bir benzerinin daha gerçekleştirilmiş olduğu kuşkulu yeni bir sivil toplum örgütlenmesiyle eğitilip yetiştirilmektedir. Osmanlıların 14. yüzyılın sonlarında gerçekleştirdiği bu büyük başarı elbette bir rastlantı değildir. Örneğin 1. Murat önlerinde büyük hayvan sürüleri Orta Asya'dan atalarının sırtında üstü örtülü arabalarda çoluk çocuk savaşa savaşa yürümüş gelmiş ve nicedir Çanakkale önlerinde bekleyen binlerce Türkmeni de daha saltanatının 3. yılında bugün bile ancak birkaç devletin gerçekleştirebileceği büyüklükte usta işi bir örgütlenmeyle bir çırpıda Boğaz'ın karşı yakasına Trakya'ya geçirmeyi başarmıştır. Tarihçilerin belirttiklerine göre 1363'te Cenevizlilere 60 bin altın navlun vermek suretiyle mühim miktarda Türk göçmenini Anadolu'dan Trakya'ya naklettirmiştir. Osmanlı tarihi C1-S166. 1. Murad'ın bu başarısı da bizce en az Fatih'in 21-22 Nisan 1453'te tarihçiler Tacizade'ye göre 50, Kruto-Volus'a göre 67, Halkondil'e göre 70, Barbaro'ya göre 72 ve Duka'ya göre de tam 80 gemiyi bir gecede karadan yürüterek Beyoğlu'nu aşırtıp Kasımpaşa'dan Haliç'e indirtmesi kadar önemli bir olay sayılsa gerektir doğrusu.